Ayrım 14.
Sanat eleştirmeni Clive Bell'in Cézanne hakkındaki kitaplarında anlamlı biçimi büyük ressamın eserinin anlaşılmasında anahtar koyması boşuna değildir. Diyelim ki kara tahtaya bir tavşan çiziyorum. Tahtada bir tavşan var diyebilirsiniz. Gerçekte tahtada benim oluşturduğum basit çizginin dışında hiçbir şey yok. Ne bir çıkıntı, ne bir çentik, ne de üç boyutlu bir şey. Tahta aynı tahta, üzerinde bir tavşan olamaz. Gördüğünüz sadece son derece dar bir çizgi, benim tebeşir çizgim. Bu çizgi içeriği sınırlar. Çizgi, resmin içinde kalan ve dışında kalan alandan bahseder. Söz konusu biçime getirilen saf bir sınırlamadır. Tavşan ortaya çıkıyor çünkü siz benim iletişimimi, yani bu çizginin içinde bu alanı ayırma, sınırlama isteğini kabul ettiniz. Bu sınırlamada maddesel olmayan, isterseniz tinsel de denebilecek bir öz nitelik var. Bu öz nitelik tüm yaratıcılıkta zorunludur. Böylelikle biçim ve benzeri şekilde tasarım, plan ve modelin tümü de sınırlar içindeki maddesel olmayan bir anlamın varlığına karşılık düşerler. Biçim tartışmamız başka bir şey de ortaya çıkarıyor. Gördüğünüz nesne hem sizin öznelliğinizin hem de dış gerçekliğin bir ürünüdür. Biçim benim beynim ki özneldir ve bendedir ve benim dışımda olarak gördüğüm nesne ki nesneldir arasındaki diyalektik bir ilişkiden doğup gelmiştir. Immanuel Kant'ın üzerinde durduğu gibi sadece biz dünyayı bilmekle kalmayız, dünya da aynı zamanda kendini bizim bilme yollarımıza uydurur. Yeri gelmişken uydurmak sözcüğü dikkate değer. Dünya kendini ile biçimlendirir, üzerine bizim biçimlerimizi alır. Sorun kişi kendini iki uç noktadan birine dogmatik bir biçimde verdiğinde başlıyor. Bir yanda bir birey kendi öznelliğinde diretir ve ayrıksı bir biçimde kendi imgelemini izlerken karşımıza kopuklukları ve fantazisi ilginç olabilecek fakat nesnel dünyayla gerçekte hiçbir zaman ilişki kurmayan biri çıkıyor. Diğer yandan birey deneysel gerçekliğin dışında hiçbir şey olmadığında diretince karşımıza kendisinin ve bizim yaşamlarımızı aşırı basitleştirip yoksullaştırabilecek teknolojik zihniyetli biri çıkıyor. Algımız, imgelemimiz tarafından olduğu kadar dış dünyanın deneysel olguları tarafından da belirleniyor. Coleridge şiirden bahsederken iki çeşit biçimin ayırdına varmıştı. Biri şairin dışında olan, mesela Sonnet'in mekanik biçimi. Bu mekanik biçim Sonnet'in belli bir tarzda düzenlenmiş 14 mısrası olacağı yolunda rastgele bir kabullenişi içerir. Diğer biçim çeşidi ise organiktir. İçeride olan biçim. İç biçim şairden gelir ve onun şiirine yedirdiği tutkuyu içerir. Biçimin organik yanı, biçime kendi başına gelişmesi yönünde etki eder. Bize yaşanmış çağların her kuşağa açımladığı yeni anlamdan bahseder. Yüzyıllar sonra yazarının bile orada olduğunu bilmediği anlamı biz bulabiliriz. Bir şiir yazarken tam da anlamınızı belirli bir biçimde oturtmak zorunda olmanın sizi imgelemde yeni anlamlar araştırmaya ittiğini keşfedersiniz. Bu anlamı belli yollardan söylemeyi reddeder, şiiri hep yeniden biçimlendirmeye uğraşarak başka yolları seçersiniz. Biçim verme girişiminde düşünü bile kurmadığınız yeni ve daha derin anlamlara varırsınız. Biçim sadece şiirinizde verecek yerinizin olmadığı anlamları budayıp atmak değildir. Biçim yeni anlam bulmada bir yardımcı, anlamınızı yoğunlaştırmada, onu yalınlaştırmada ve arıtmada bir güdü ve ifade etmeyi arzuladığınız özü daha evrensel bir boyutta keşfetmedir. Kim bilir Shakespeare oyunlarına onları nesir yerine nazım biçiminde yazdığı için ya da sonelerine onları 14 mısra halinde yazdığı için ne kadar çok anlam koyabilmiştir. Günümüzde biçim, form kavramı, biçimsellik, formality ve biçimcilikle formalizm olan ilişkisinden ötürü sık sık saldırıya uğramakta. Çünkü bize söylendiği üzere her ikisinden de vebadan kaçar gibi kaçılmalıdır. içinde bulunduğumuz kendi çağımız gibi geçiş zamanlarında doğru dürüst bir üslubun ele geçirilmesi zorlaşınca biçimsellik ve biçimciliğin kendi otantiklikleri içinde boy göstermesinin gerektiğine inanıyorum. Ama biçimciliğin piç edilmiş çeşitlerine sık sık yöneltilen saldırılarda suçlanan biçimin kendisi değil, özel çeşitleridir. Genellikle uyumcu, gerçek bir iç, organik vitaliteden yoksun ölü çeşitleri. Üstelik kendiliğindenliğin tüm durumlarında kendi biçimini kendisiyle birlikte taşıdığını hatırlamak gerek. Mesela dilde ifade edilen herhangi bir şey dil tarafından verilen biçimleri taşır. Asıl olarak İngilizce'de yazılmış bir şiir Fransız dilinin zarif müziğine ya da Alman dilinin derin ve güçlü duygululuğuna çevrildiğinde kulakta ne kadar da farklı çınlar. Kendiliğindenlik adına bir başka başkaldırı da resimde çerçevelemeye karşıdır. Bu başkaldırıya daha önceki aşırı kısıtlayıcı sınırlamaları kırıp çerçevelerinin dışına taşan resimlerde rastlıyoruz. Bu hareket kendiliğindenlik gücünü daha başlangıçta bir çerçeveyi varsaymasından alıyor. Kendiliğindenlik ile biçimin yan yana konması şüphesiz ki tüm insanlık tarihinde var olmuştur. Apollon'a karşı Dionysos antik çağın bir mücadelesi olduğu kadar hep modern kalan bir mücadeledir de. Bu ikilik geçiş dönemlerinde eski biçimlerin aşılması gerektiği için tümüyle ortaya çıkmaktadır. O halde biçim ve sınırlara karşı günümüzdeki başkaldırının sınırsız potansiyellere sahiptir haykırışında ifade edildiğini anlayabiliriz. Ancak bu hareketler biçim ve sınırları tümüyle atmaya kalktıklarında kendini yıkıcı ve yaratıcılıktan uzak bir hal alıyorlar. Yaratıcılık dayandıkça biçimin yeri asla aşılamaz. Biçim yitecekse kendiliğindenlik de onunla birlikte yiter. 3. İmgelem ve biçim. İmgelem zihnin uzanışıdır. İmgelem, bireyin bilinçli zihninin ön bilinç eşliğinde doğup gelen fikirler, itkiler, imgeler ve her çeşitten diğer psişik olguyla topa tutuluşunu kabullenebilme yetisidir. Düş düşleme ve görü görme, birbirinden farklı olanakları değerlendirme ve bu olanakları elinde tutmanın yarattığı gerilime dayanma yetisidir. İmgelem, ipleri koparmak, kişinin önünde açılan ufukta yeni demir atma şanslarının var olduğu inancına sarılışıdır. Yaratıcı girişimlerde imgelem biçimle yan yana çalışır. Bu girişimler başarılı olduğunda bu başarı imgelemin biçime kendi vitalitesini aşılamış olmasından gelir. Soru: İmgelemimizi nereye kadar salabiliriz? Dizginleri ona bırakabilir miyiz? Düşünülemezi düşünmeye cesaret edebilir miyiz? Yeni görümlere gebe kalıp onların içinde düşüp kalkmaya cesaret edebilir miyiz? Böylesi zamanlarda dünyadaki yerimizi yitirme, tümden soyutlanma tehlikesiyle yüz yüze geliriz. Kabul gören dilimizi, paylaşılan bir dünyada iletişimi olanaklı kılan dilimizi yitirecek miyiz? Kendimizi gerçeklik dediğimiz şeye oturtmamızı sağlayan sınırlarımızı yitirecek miyiz? Bu yine biçim sorunudur ya da başka bir deyişle sınırların farkına varma sorunu. Psikolojik dille konuşursak bu birçok kişinin psikoz, çıldırı olarak yaşadığı durumdur. Bu yüzden bazı psikotikler hastanelerde duvarlara yakın yürür. Kenarlara yakın olmayı kollayıp dış çevredeki yerlerini devamlı muhafaza edip korurlar. İçsel bir konumlanışları olmayan psikotikler özellikle dışlarında hala hazırda mevcut olan ne varsa el altında tutmaya önem verirler. Doktor Kurt Goldstein savaş sırasında beyin yarası almış birçok askerin bakım gördüğü Almanya'daki büyük bir akıl hastanesinin yöneticisi olarak hastaların imgeleme yetilerinin kökten sınırlanmışlıktan ötürü acı çektiklerini gördü. Ayakkabılarını her zaman tam şuraya, gömleklerini de tam buraya yerleştirerek dolaplarına katı bir intizam vermek durumunda olduklarını gözlemledi. Dolabı karıştığında hasta panik içine düşüyordu. Kendini yeni düzenlemeye uyduramıyor, kaosa yeni bir düzen getirecek yeni bir biçimi tahayyül edemiyordu. Hatta o anda Goldstein'ın tabiriyle felaket durumuna, catastrophic situation'a düşüyordu. Ya da beyninden yaralanmış bir kişi kendisinden istemini bir kağıda yazması istendiğinde kenara yakın bir köşeye yazıyordu. açık alanlarda yitme olasılığını göze alamıyor, buna izin vermiyordu. Soyut düşünme için an içinde verilen olguları, olanaklı olan olgular cinsinden aşabilmesi için gereken yetileri ki bu söylem içinde imgelem adını veriyorum, ciddi bir biçimde yitmişti. Çevresini değiştirmek, çevresini kendi gereksinimlerine uygun kılmak için kendini güçsüz hissediyordu. Bu davranış imgeleyici güçler kesilip alındığında yaşama ne olduğunu gösteriyor. Sınırların her zaman net ve görülebilir halde tutulması gerek. Biçimleri kaydırabilme yetisini yitirince bu hastalar dünyalarını kökten bir biçimde kesintiye uğramış olarak buldular. Herhangi bir sınırsız varoluş onlara müthiş tehlikeli gelmeye başladı. Sadece beyin yarası alanlar değil, siz ve ben de benzeri bir kaygıyı ters bir durumda yaşayabiliriz. Yani yaratıcı edimde. Dünyamızın sınırları ayaklarımızın altından kayar ve yiten sınırımızın yerini yeni bir biçimin alıp almayacağını ya da bu kaostan yeni bir düzen yaratıp yaratamayacağımızı görmek için beklerken titrer dururuz. İmgelen biçime yaşam verirken biçim de bizi psikoza sürüklenmekten korur. Bu sınırların nihai gerekliliğidir. Sanatçılar özgün görünümleri görme yetisinde olanlardır. Tipik olarak güçlü imgelemleri ve aynı zamanda felaket durumuna düşmelerini önleyebilecek kadar gelişmiş bir biçim duyguları vardır. Onlar biz geri kalanların önü sıra geleceğin keşfi için giden öncü kaşiflerdir. Onların özel düşkünlüklerini ve zararsız kendine özgü sapkınlıklarını muhakkak ki hoş görebiliriz. Çünkü onları ciddiyetle dinlersek gelecek için daha iyi hazırlanmış olacağız. Yaratımızın gerektirdiği özel biçimi bulduğumuzda çıkıp gelen garip biçimde keskin bir coşku duygusu var. Belki de daha iyi bir ifade ile ılımlı bir vecd hali. Diyelim ki bu biçim için günlerdir zorlanıyorsunuz ve birden kapının kilidini açan kavrayış elinize geçiyor. Şu satırı nasıl yazacağınızı, resminiz için gereken renk bileşimini, sınıfınız için hazırladığınız temayı nasıl biçimlendireceğinizi görüyorsunuz ya da elinizdeki olgulara uyan kurama rast geliyorsunuz. Bu özel coşku duygusu beni sık sık meraklandırmıştır. Pek sık biçimde gerçekte olmuş olanla orantısız görünür. Masamda sabahlar boyunca önemli bir fikri ifade edecek bir yol bulmak için uğraşmış olabilirim. Sonra birden kavrayış kopar gelir. Bu akşamüstü odun yakarken olabilir. Sanki omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış gibi adımlarımda acayip bir hafiflik duyarım. O anda yapıyor olabileceğim gündelik işlerle hiçbir ilişkisi olmayan bir coşku duygusu derinlerde sürer gider. Bu sadece gündemimdeki sorunu cevaplamış olmak olamaz. Böylesi bir cevaplama sadece bir rahatlama duygusu getirir. O halde söz konusu olan garip hazın kaynağı nedir? Bence burada yaşanan meselenin özü bu işte sezgisidir. Tam bu anda yaratım itine katılıyoruz. Evrenin yaratılışında olduğu gibi düzen düzensizlikten, biçim kaostan doğup geliyor. Coşku duygusu ne kadar hafif olursa olsun bu yolla varlığa katılımımızdan kaynaklanıyor. Paradoks şu ki aynı anda sınırlarımızda daha canlı yaşıyoruz. Bu Nietzsche'nin bahsettiği amor fati'nin keşfi, kişinin yazgısını sevmesi, tevekkeli değil tüm bu süreç insana bir vecd duygusu veriyor. Amor fati, bir insanın büyüklüğünü belli eden bence amor fati'dir. İnsanın hiçbir şeyi geçmişte, gelecekte, ta benliğine dek başka türlü istememesidir. Zorunluluğa yalnızca katlanmak, hele onu gizlemek yetmez. Her türlü ülkücülük zorunluluğa karşı bir aldatmacadır. İş onu sevmekte. Biçim tutkusu. Yıllardır imgelemin yaratıcı faaliyetlerinde çağdaş psikolojide varsaydığımızdan daha temel ve daha şaşırtıcı bir şeylerin cereyan ettiğine kanaat getirmiş bulunuyorum. Günümüzün olgulara ve katı nesnelliğe adanmışlık ortamında imgelemi aşağıladık. Bizi gerçeklikten uzaklaştırıyor, eserimize özellik bulaştırıyor, hepsinden de kötüsü imgelemin bilim dışı olduğunun söylenmesi. Sonuç olarak sanat ve imgelem sık sık güçlü bir gıdadan çok yaşamın üstüne sıkılan krema gibi görülmüştür. Tabii insanlar sanatı onunla aynı kökten gelen terimlerle düşünüyorlar. Yapay olarak ya da onu bizi kurnazca aldatan bir hile olarak tasarlıyorlar. Bir marifet olarak. Batı tarihi boyunca ikilemimiz imgelemin bir marifet mi yoksa oluşun kaynağı mı olduğu yolunda ola geldi. Ya imgelem ve sanat krema değil de insan yaşantısının pınarı iseler, ya mantık ve bilim sanat biçimlerinden türüyorsa ve sanat bilim ve mantığın ürettiği eserin süsü olmak bir yana onları temelde kuruyorsa, bunlar burada ileri süreceğim varsayımlar. Aynı sorun sadece sözcüklerle oynamaktan çok daha derin yollardan psikoterapiyle ilgilidir. Başka türlü söylersek, psikoterapi bir marifet, bir hüner, öz niteliğini yapaylığından alan bir süreç mi, yoksa yeni bir varlığı doğurtabilen bir süreç midir? Bu varsayımları ölçüp biçtikten sonra terapiye katılan kişilerin düşlerinden verileri yardıma çağırdım. Analize katılan kişilerin düş görerek psikodinamik düzeyin çok altında bir düzeyde bir şeyler yaptıklarını gördüm. Kendi dünyalarıyla mücadele ediyorlar. Anlamsızı anlamlı kılmaya, kaostan anlam çıkarmaya, çelişkiden tutarlılığı çıkarmaya. Bu mücadeleyi imgelemleriyle yapıyorlar. Kendi dünyalarında yeni biçimler ve ilişkiler kurarak ve içinde yaşamlarını sürdürebilecekleri ve anlamlı biçimde yaşayabilecekleri bir dünyayı oran ve perspektifleri içinde var ederek. İşte basit bir düş. Babanın hatırı sayılır bir yetkiye sahip olduğu bir kültürden gelen, 30'undan küçük gösteren zeki bir insana ilişkin. Denizde bir takım kocaman domuz balıklarıyla oynuyordum. Domuz balıklarını severim ve bunların da evcilleşmesini istedim. Sonra kocaman domuz balıklarının bana bir zarar verebileceklerini düşünerek korkmaya başladım. Sudan kıyıya çıktım. Şu anda kendimi kıyıda bir ağaçtan aşağı kuyruğundan sallandırılmış bir kedi gibi görüyorum. Kedi bir gözyaşı damlası biçiminde kıvrılmış ama gözleri iri ve çekici, birbiriyle de göz kırpıyor. Domuz balıklarından biri yaklaşıyor ve kediye bir küçüğü kalk ve ayaklan diyerek yataktan çıkması için kandıran bir baba gibi hafifçe vuruyor. Kedi gerçek bir dehşetle korkuya kapılıyor ve denizin uzağındaki yüksek kayalara doğru düz bir çizgi halinde fırlayıp gidiyor. Kocaman domuz balıklarının baba oluşu ve bunun gibi açık sembolleri bir yana bırakalım. Semboller neredeyse her zaman semptomlarla karıştırılır. Sizden düşü soyut bir resim gibi almanızı, ona saf biçim ve hareket imiş gibi bakmanızı istiyorum. İlk önce küçük bir biçimi, yani çocuğu görüyoruz. Daha büyük biçimlerle domuz balıklarıyla oynuyor. Birinciyi küçük bir daire ve ikinciyi de büyük bir daire gibi alın. Oyun hareketi düşte bir çeşit sevgiyi taşıyor. Bu sevgiyi oyun içinde birbirine doğru yaklaşan çizgiler şeklinde ifade edebilirdik. İkinci sahnede küçük biçimi, dehşete düşen çocuk, bir çizgi boyunca denize büyük biçimlerden uzağa hareket ederken görüyoruz. Üçüncü sahne, küçük biçimi bir kedi olarak, eliptik gözyaşı gibi bir biçimde gösteriyor. Kedinin gözlerinde çekici bir nazlılık var. Büyük biçim şimdi kediye doğru gelerek kandırıcı bir tavra bürünüyor ve bana göre çizgiler burada karışabilir. Bu düşü göreni içine alan, onun babası ve dünya ile olan ilişkisini yola sokmaya çabaladığı tipik bir nevrotik durum ve şüphesiz bir işe yaramıyor. Dördüncü ve sonuncu sahne, küçük biçimin kedinin hızla sahne dışına çıktığı dehşet sahnesi. Yüksek kayalıklara doğru düz bir çizgi gerçekleşiyor. Tüm düş bu genç adamın biçim ve hareket yoluyla baba ve baba figürlerine karşı sevgi ve korku ilişkisini yoluna koyma girişimi olarak görülebilir. Çözüm yerinde capcanlı bir başarısızlık var. Bununla birlikte resim ya da oyun biçimi Ionos Kovari'de olsa birçok benzeri çağdaş dram gibi çelişkinin ikircikliğindeki vital gerilimi gösteriyor. Terapik açıdan konuşursak hasta her ne kadar o anda kaçmaktan başka bir şey yapmıyorsa da kesin bir biçimde çelişkileriyle yüzleşiyor. Bu sahnelerde düzlemlerin de bir ilerlemesini görebiliyoruz. İlk önce deniz düzlemi, ikinci sırada üzerinde ağaç bulunan karanın daha yüksek düzlemi ve üçüncü sırada hepsinden yüksek olan düzlem, yani kedinin fırladığı dağdaki kayalar. Bunlar düşü görenin tırmandığı daha yüksek bilinç düzeyleri olarak kavranabilir. Bu bilinç genişlemesi, sorunun düşteki gerçek çözümü bir başarısızlık bile olsa hasta için önemli bir kazancı dile getiriyor. Böyle bir düşü soyut resme dönüştürdüğümüzde psikodinamikten daha derindeki bir düzeye geliriz. Hastalarımızın düş içeriklerini terk edebiliriz demek istemiyorum. Söylemek istediğim içeriklerden daha ötedeki taban biçimlere gidebileceğimiz. Tabandaki biçimlere vardığımızda ancak sonradan türeterek formül haline getireceğimiz temel biçimlerle ilgileneceğiz.